Angela'nın külleri. Frank McCord.
Ayrım 13.
Sonra Meriç ile benim yüzümüzü, ellerimizi, ayaklarımızı yakmamıza yardım ediyor. Ölçünün cenazesi için temiz olmalıyız. Amerika'dan getirdiğimiz havlunun ucuyla kulaklarımızı silerken canımız çok acıdığı halde sesimizi çıkaramıyoruz. Sessiz olmalıyız çünkü Öğüç'ün yatakta gözleri kapalı yatıyor ve onun kalkıp yine pencerenin dibinde Oliver'ı beklemesini istemiyoruz. Anneannem gelip annemi uyandırıyor. Evet, çocukların öldü ama sağ olanlar da var ve onların annelerine ihtiyaçları var. Haplarını alması için ona çay götürüyor. Babam günlerden perşembe olduğunu söyleyerek işsizlik sigortasından parasını almaya gitmesi gerektiğini hatırlatıyor. Oradan tabutu alıp eve döneceğini söylüyor. Anneannem beni de götürmesi için ısrar ediyor ama babam benim kalıp kardeşlerimle birlikte Örcün için dua etmem gerektiğini söylüyor. Anneannem, sen kimi kandırıyorsun diye ona çıkışıyor. O daha bebek, nesine dua edeceklermiş. 2 yaşında bile olmadı, çoktan cennete gitti. Orada ikiziyle oyun oynuyor. Oğlunu yanına alacaksın, belki sana bugün barlara takılmaman gerektiğini hatırlatır. Gözlerini babama dikiyor, babam da gözlerini ona dikiyor, sonra kasketini giyiyor. Kuyrukta en arkada bekliyoruz. Adamın biri kasaya gidip babamın acılı gününde sıra beklememesi gerektiğini söylüyor. Diğerleri babama kasketlerini çıkarıp selam veriyorlar. Kimi benim başımı okşayıp elime bozuk para sıkıştırıyor. 24 peni ve 2 şilin topluyorum. Babam çok zengin olduğumu söylüyor ve ben şuraya gidene kadar kendine şeker alabilirsin diyor. Şurası dediğin yeni bar olduğunu biliyorum. Orada bira denen o sert içkiden içeceğini de biliyorum ama ses çıkarmıyorum. Ben de yandaki dükkana girip kendime şeker almak istiyorum. Ağzımda o yapış yapış tatlı şekerin yayılışını hissedene kadar şekeri emiyorum. Babam hala barda. Acaba bir şeker daha alsam mı diye aklımdan geçiyor. Tam bakkal kadına parayı uzatırken elime bir tokat iniyor ve Eci teyze öfkeyle, kardeşinin cenaze gününde sen burada şeker mi yiyorsun diye bağırmaya başlıyor. O baban olacak herif nerede? O orada. Tabii ya, barda olacak. Kardeşinin toprağa verileceği gün sen şekerleri tıkınıyorsun, o da içkileri. Bakkal kadına dönüyor. Tıpkı babası. O acayip tavırlarıyla aynı babası. Kuzeyli işte, ne olacak? Çabuk git babanı o bardan çağır. Arabayla tabutu eve getirsin. Kendisi bara adımını atmıyor çünkü içki bu kadersiz ülkenin laneti. Babam barın arkasında suratı pis ve burnundan kıllar çıkmış bir adamla oturuyor. Konuşmuyorlar, sadece karşıya bakıyorlar. İçkileri de arkalarındaki küçük beyaz tabutun üstünde duruyor. Bunun Öğüç'ün tabutu olduğunu hemen anlıyorum çünkü Oliver'ı da aynı tabutta taşımışlardı. Siyah içki bardaklarını o beyaz tabutun üstünde görünce içimden ağlamak geliyor. O şekeri yediğim için pişman oluyorum. Karnımdan çıkarıp bakkal kadına geri verebilmek istiyorum. Öğüç'ün ölmüşken benim şeker yemem hiç doğru bir şey değil. Beyaz tabutun üstündeki 2 siyah bira bardağı beni ürkütüyor. Babamın yanındaki adam, yok beyim diyor, artık bir çocuğun tabutunu bile arabada bırakamıyorsun. Bir kere bunu yaptım ve bir bardak bira içeyim diye bara girdim. Arabadan tabutu çalmışlar, inanabilir misin? Araba bomboştu. İşte böyle, zor günler yaşıyoruz, zor. Adam bardağını alıp içiyor, geri koyarken tabutun içinden boş bir ses yankılanıyor. Babam beni görmüş, başını sallıyor. Tamam oğlum, şimdi gidiyoruz. O da kocaman bir yudum alıp bardağını tabutun üstüne koyarken elini itiyorum. Tamam oğlum, tamam dedim ya. Baba, bu Öğüç'ün tabutu. Adam, birer tane daha içelim mi diye soruyor. Babam bana, sen bir dakika dışarıda bekle diyor. Hayır. Hadi bakalım, kötü çocuk olma. Hayır. Adam, İsa aşkına diyor. Bu velet benim olsaydı kışına tekmeyi atmıştım. Acılı bir gününde babasıyla böyle konuşmaya hakkı yok. İnsan oğlunun cenaze gününde bir bira içemiyorsa hayatın ne anlamı kalır canım? Babam tamam gidiyoruz diyor. Biralarını bitirip beyaz tabutun üzerindeki kahverengi sıvı lekelerini kollarıyla siliyorlar. Adam cenaze arabasının sürücüsüymüş, yerine geçiyor. Babamla biz içeride oturuyoruz. Babam tabutu kucağında taşıyor, göğsünü iyice bastırmış. Eve geldiğimizde bütün büyükler toplanmış, anneannem, Eci teyzeyle kocası, Pet dayı ve Tom dayı. Annemin en büyük ağabeyi. Kuzeylilerden nefret ettiği için daha önce hiç bizimle görüşmemişti. Tom dayının karısı Jane, Galway'de. Uzun sarkık kulaklı, spinet cinsi köpeklere benziyor diye kimse onunla konuşmuyor. Arabacı tabutu babamın elinden alıyor ve taşıyor. Annem inlemeye başlıyor. Tanrım, hayır, ah, hayır, adam az sonra gelip bizi mezarlığa götüreceğini söylüyor. Anneannem bu işkili haliyle eve adım atamayacağını söylüyor. Bu mezara giden yavrucak çok acı çekti. Ona saygı gösterin. Sarhoş bir sürücü istemiyorum. Haline bak, yıkılıyorsun. Oturduğun o tepeden yere düşüverirsin. İnleme lazım. Hanım, bugüne kadar düzinelerce ölü çocuğu mezara taşıdım ben. Hiç de düşmedim. Ne tepeden ne de alçaktan. Erkekler yine kendi şişelerinden bira içiyor. Kadınlar reçel kavanozlarından beyaz şaraplarını yudumluyor. Pet dayı yine herkese bu içkiler benim deyip duruyor. Anneannem tamam Pet, tamam diyor. Kimse senin içkini alacak değil. Sonra Pet Road to Ration şarkısını söylemek istiyor. Peki Tink olmaz Pet diyor. Cenaze günü şarkı söylenmez. Bir gece önce olur da cenaze günü olmaz. İçkilerime dokunma, onlar benim ve Road to Ration şarkısını söylemek istiyorum. Herkes onun küçükken kafa üstü düştüğü için böyle yaptığını biliyor ve Pet dayı şarkısını söylemeye başlıyor. Ama anneannem Örçün'ün tabutunun kapağını açar açmaz susuyor. Bu sefer annem Tanrım diye ağlamaya başlıyor. Bunun bir sonu gelmeyecek mi? Tek çocukla mı kalacağım? Yatağın başucunda bir sandalyede oturuyor. Örçün'ün saçlarını, yüzünü ve ellerini okşuyor. Dünyadaki bütün çocuklar çok tatlıdır yavrum. Sen onların en tatlısıydın. Seni kaybetmek çok acı ama artık cennette kardeşlerinle birliktesin. Bunu bilmek biraz olsun bizi avutuyor. Oliver da artık ikizini özlemiyordur ama yine de Özcan'ın vücudu üzerine kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Öyle ki odadaki bütün kadınlar da onunla birlikte ağlamaya başlıyor. Peki Tink, hava kararmadan gitsek diyor. Karanlıkta mezarlığa gidemeyiz. Anneannem Ece teyzenin kulağına eğilip çocuğu tapuda kim koyacak diye fısıltıyla soruyor. Ece teyze ben koyamam diyor. Bu annesine düşer. Pet dayı konuşmaları duyuyor. Çocuğu ben koyarım diye topallayarak yatağa gidiyor. Önce anneme sarılıyor. Annem başını kaldırıp ona bakıyor. Yüzü yaşlar içinde. Onu tabuta ben koyacağım. Ah Pet, ah. Evet, bunu yapabilirim. O küçücük bir bebek. Daha önce hiç bu kadar küçük bir bebeği kucağıma almamıştım. Hiç almamıştım. Onu düşürmem Angela, korkma. Yemin ederim düşürmem. Tabii ki düşürmezsin Pet diyor anne. Pet dayı annemin Örçün'ün ayakları üşümesin diye örtüyü battaniyeyi kaldırıyor. Örçün'ün ayakları bembeyaz ve incecik mavi davarları belirginleşmiş. Pet dayı eğilip onu kucağına alıyor ve göğsüne bastırıyor. Onu alnından öpüyor. Sonra odadaki herkes Örçün'ü öpüyor. Pet dayı Örçün'ü tabuta koyup bir iki adım geriliyor. Hepimiz tabutun başında son kez Örçün'e bakıyoruz. Bak, onu düşürmedim Angela diyor Pet dayı ve annem Örçün'ün yüzünü okşuyor. Ece teyze barı arabacıyı çağırmaya gidiyor. Adam tabutu kilitleyip arabayı kim binecek diye soruyor. Arabada annem, babam, Meriç'i ve benim sığabileceğimiz kadar yer var. Anneannem mezarlığa siz gidin diyor, biz burada bekleriz. Ölçünü neden yanımızda tutamıyoruz? Neden onu tabutunun üstüne bira bardağını koyan bu adama teslim ediyoruz? Margaret'la Oliver'ı da aynı şekilde göndermiş olmalarını anlayamıyorum. Kardeşlerimi bu sandıkların içine koymak çok kötü bir şey. Birilerine bir şeyler söyleyebilmek istiyorum. Atın nal sesleri Limerick sokaklarında yankılanıyor. Meriç'i Oliver'ı görecek miyiz diye soruyor. Babam hayır diyor. Oliver artık cennette. Sakın bana cennet nedir diye sorma çünkü bilmiyorum. Annem cennet kardeşlerinin mutlu oldukları yer diyor. Sıcacık bir yer. Bir gün onlarla orada karşılaşacağız. Meriç'i at kakasını yaptı galiba diyor. Çok pis koktu. Annemle babam ister istemez gülümsüyorlar. Mezarlığa geldiğimizde arabacı inip arabanın arka kapağını açıyor. Tabutu ben taşırım. Sendeliyor ve tabut sarsılıyor. Annem kıyameti koparıyor. Sana çocuğumu taşıtmam. Babama dönüyor. Sen taşı diyor. Arabacı ne alt ederseniz edin diyerek arabasına biniyor. Hava kararmaya başlamış ve tabut babamın kollarında daha da beyaz görünüyor. Annem Meriç'le benim elimi tutuyor. Babamın arkasından yürüyoruz. Kargaların sesi çıkmıyor. Yatmışlar. Sabah erken kalkıp yavrularını besleyecekler. İki adam ellerinde küreklerle küçücük bir çukurun başında bekliyor. Çok geç kaldınız diyor adamlardan biri. Neyse ki çukur ufak, iş az. Yoksa çoktan gitmiştik. Çukura atlıyor ve babama uzat tabutu diyor. Babam tabutu adama uzatıyor. Adam tabutun üstüne ot ve saman döküyor ve o yukarı çıkarken diğer adam mezara toprak atmaya başlıyor. Annem acı bir çığlık atıyor. Tanrım, Tanrım diye ağlıyor. O sırada bir karga sesi duyuluyor. Adamlar mezarın üstünü örttükten sonra alınlarını silip bekliyorlar. Bu terlemenin bir karşılığı olmalı değil mi? Babam tabii tabii diyerek adamlara para veriyor. Adamlar başını sağ olsun deyip gidiyorlar. Mezarlığın kapısına arabaya doğru yürüyoruz ama araba gitmiş. Babam karanlıkta etrafa bakınıp başını sağlayarak geri dönüyor. O arabacı sarhoşun tekiydi zaten diyor annem. Tanrı beni affetsin. Odamıza dönene kadar epeyce bir yol var. Annem çocuklara aç diyor. Bir şeyler yemeleri gerek. Sabah aldığım paradan ver de yiyecek alalım. Bu akşam bara gitmeyi sakın aklından geçirme. Ne yaptınsa gidip onlara balık ve patates yedireceğiz. Limonata da içsinler. İnsan her gün kardeşini gömmez. Balıkla patates nefis. Sirkeli ve tuzlu. Üstüne de limonata bal gibi geliyor. Evi bomboş buluyoruz. Masada boş bira şişeleri duruyor. Ateş sönmüş. Babam gaz lambasını yakınca övücünün yastığının üzerinde başının çukurlaştırdığı yer görünüyor. İnsan onun yerden emekleyerek gelivereceğini sanıyor. Yatağa çıkıp pencereden Oliver'a bakacak sanki. Babam bir yürüyüş yapmak istediğini söylüyor. Annem hayır diyor. Amacının ne olduğunu biliyor çünkü. Babam cebinde kalan son 3-5 kuruşla bara gitmek için sabırsızlanıyor ama annemin tepkisi karşısında ısrar etmiyor. Peki diyerek ocağı yakıyor ve çayı koyuyor. Bir süre sonra yatıyoruz. Meriç ile birlikte Örcü'nün yattığı yataktayız. Onun beyaz tabutun içinde üşümeyeceğini umuyorum. Aslında artık orada olmadığını bilmeme rağmen bunu düşünmeden edemiyorum. Melekler tabutu açıp çoktan aldılar onu. Örcü'n şimdi Shannon'ın soğuk sularından ve rutubetinden çok uzaklardı. Göklerde Margaret ve Oliver'la beraber. Cennette bol bol balık, patates ve şeker var. Bunları yemene engel olacak teyzeler de yok. Bütün babalar evlerini işsizlik sigortasından aldıkları paraları getiriyor ve çocuklar babalarını aramak için barları dolaşmak zorunda kalmıyorlar. Üç. Annem Harstong Caddesi'ndeki evde artık bir dakika bile yaşayamayacağını söylemeye başlıyor. Övüç'ün gece gündüz gözünün önünden gitmiyor. Onun yatağa tırmanarak pencerede Oliver'ı bekleyişini unutamıyor. Bazen de Oliver'ı dışarıda görür gibi ve ikisinin konuşmalarını duyar gibi oluyor. Onların bir arada olması annemin içini rahatlatıyor ama ömür boyu bunu da yaşayamayacağını söylüyor. Okula çok yakın olan bu evden taşınmamız hiç de akılcı değil ama annem böyle giderse aklını kaçırıp tımarhanelik olacak. Barrack Hill denen bir tepede Rodden sokağının sonunda bir eve taşınıyoruz. Daracık bir sokak. Bir tarafında 6 tane ev var. Karşı sırada ise tek bir ev. 6. ev bizimki. Evler 2 katlı ve her katta 2'şer oda var. Kapının önünde bir sundurma ve hemen tuvaletin yanında da ahır gibi bir şey. Evi 1-2 parça eşya bulmak için annem ve St. Vincent de Paul Derneği'ne gidiyoruz. Görevli bize bir masa, 2 sandalye ve 2 karyola alabilmemizi sağlayacak bir kağıt veriyor. Eriştom'da eski ev eşyaları satan bir dükkana gideceğiz. Eşyaların taşınması bize ait. Annem bu iş için ikizlerin pusetini kullanabiliriz diyor ama bunu söyler söylemez ağlamaya başlıyor. Bruce'un koluna gözyaşlarını silerken görevliye yataklarda mı kullanılmış diye soruyor. Adam elbette diyor. Annem ölmüş birilerinin yatağında yatmaktan rahatsız olacağını söylüyor. Hele veren filan geçirmiş biri ise diye ekliyor. Adam elinden bir şey gelmeyeceğini söylüyor. Yoksul insanların seçme şansı yoktur. Eşyaları Limerick'in bir ucundan öbür ucuna taşımak bütün günümüzü alıyor. Pusetin 4 tekerleğinden biri yuvasından çıkmış, arabayı sürekli olarak bir yöne doğru çekiyor. 2 karyola, aynalı bir büfe, bir masa ve 2 sandalyemiz var. Evimizden memnunuz. Bir odadan diğerine ve alt kattan üst kata dolaşıp duruyoruz. Böyle iki katlı bir evde aşağı yukarı inip çıkmak insana zenginlik duygusu veriyor. Babam ocağı yakıyor, annem çay yapıyor. Onlar masadaki sandalyelere karşılıklı oturuyorlar. Meriç ile ben de Amerika'dan getirdiğimiz sandığın üstünde oturuyoruz. O sırada yaşlıca bir adam elinde bir kovayla evin önünden geçip bizim tuvalete bir kova su boşaltıyor ve anında etrafı pis bir koku sarıyor.
Ayrım sonu.